Garip Zamanlar Aralık ayında 2025'in 12. programını çekiyor. Ayda bir program hedefimizi tutturduk arkadaşlar. Kendimizi süpanalayabilirik. Alkış bize. Bravo. Evet, genellikle bizim sene sonu ve sene başı programlarımız çok dinlenir. Bir de sanırım bunun şeyi de etkisi var. Yani geçmiş yıla ve gelecek yıla şöyle bir bakarız.
Yani insanlar listeleri seviyor arkadaşlar. Yıl biterken de hem geçmiş, yani bitmekte olan yılın en iyileriyle ilgili listeler ortaya çıkıyor. Bir de gelmekte olan yıl için beklentiler, temenniler.
Şeyi de hatırlıyorum arzular. Evren, yani bu resolution konusu vardı hatırlarsın.
Evet, o da ikinci söyledi.
Bu işin kararları. Gene tartıştıydık, evet. Yani yeni yıla dair kararlar.
Bir sonraki programda yapalım onu. Ben henüz kararlarımı geçiremedim.
Ben de yaptım mı bilmiyorum, yani hiç öyle düşünmedim ama sonuç itibariyle 2020 yılında başladık podcast formatında. 2026'da 6 yıl olacak podcast formatında bu işi yapıyor olmamızın. Tabii Sertaç düşünür, gerçekten 2020 miydi? Evet, başladık.
Pandemiden önce diye hatırlıyorum.
Tam COVID pörtlediydi. Öyle bir döneme denk geldiydik hatırlarsanız.
Artık yeni bir şeye başlamayalım biz.
Evet.
Sanırım şu anda çok günceliz. Çünkü bir haber okudum buraya gelirken. Artık Golden Globe ödüllerine podcast'a dahil edilecek. Çünkü yeni kuşaklar işte izledikleri şeyler kadar, filmler ve diziler kadar podcast'ta dinliyorlar. Dolayısıyla yani şu anda en güncel platformlarından bir tanesi podcast.
Sizler de ne kadar şanslısınız ki bizi dinliyorsunuz.
2023 yılında aldıydık ödülü, yanılmıyorsam. Yılın podcast ödülünü. Ödülümüzün üstünde yazar mı emin değilim ama. Hatta daha sonra da tartışması oldu. Yani biz yine yapalım mı yapmayalım mı diye organizatörler bir danıştılar, sordular ama yani bizim kategoride başka... Yok yani, hani biz çok iyiydik, kötüydük ayrı mesele ama böyle sürekli
devam
bir podcast.
Devam diğer arkadaşlar, evet bizim
yani
gibi.
Bilmiyorum, şeyler var şimdi biliyorsunuz, YouTube üstünden bazı girişimler var veya işte programlar var falan.
Ama biz de çok geride kaldık yani, bir uzun zamandır söylüyorum ben, biz bence YouTube'a da geçelim diye.
Bence geride kalmadık, bence çok istikrarlı gidiyoruz diye düşünürüm. Tam tersi.
Yani bir noktada YouTube'u da özel bazı bölümler YouTube'da da çekebiliriz.
Görüntülü çektik sanki.
Bir gene sene yeni yılda çektik.
Dış çekim yaptıydık, evet.
Evet, hatırlarsınız.
Bandabulya'nın oralarda. Gene öyle bir şey yapabilirik.
Yaparız. Evet. Bunlar yani... bizim programla ilgili resolution'ları. Bireysel beklenti,
yok,
hedeflerimizi.
Programla ilgili resolution'ları hatırlatmayın size.
Bilahare tartışırız. Onu söylemiştik zaten, tutulmayan sözlerle ilgili. Dinleyicilerden çok geri bildirim var o konuda.
Ama iyi niyetle başladık yani.
Evet. Listeler çıkmaya başladı arkadaşlar. Mesela bu da artık bir şey oldu. Oxford yılın kelimesini seçiyor her sene, biliyorsunuz. Bu senenin kelimesi rage bait İngilizce. Türkçe'ye öfke yemi diye çevirmişler. Bilmem başka türlü biz çevirebilir miyiz rage bait'i öfke yemi dışında?
Bence gayet güzel.
Öfke yemi
diye çevirdiler. Ama yani başka çevirileri de eminim ki vardır. İnternette arasak
buluruz. Clickbait nasıl çevrilmiştir? Tıklama.
O tıklama tuzağı yemi diye galiba. Ha. Dolayısıyla bu da öfke tuzağı olabilir. Yani... Tabii biraz açıklayalım bunu. Bir şeyi sosyal medyada ve online bir platformda ilgi çekmek için kişileri öfkeye sevk eden şeyler, başlıklar atmak aslında.
İşte o şey almaya çalışırlar, etkileşim almaya çalışırlar.
Etkileşimi artırmak için karşı tarafı sinirlendiriyorsunuz.
Bu sıkça yapılan bir şey. Yani evet. Benim de farklı şekillerde başıma gelmiş bir şey.
Okuyup böyle sinirlendin çok falan, bu
yok,
ne dedin?
Yok yok. O olmaz yani, ben ne yaparım, hani görürüm yani şeyi okuduğumda, yani tamam derim bunu, yani belli insanları gaza getirmişler. Ben şeye, yani o öfke şeyine kapılmam ama kapılanları seyretmeyi severim. Yani
yorumları okumaya girdim diye bir şey var ya.
Yani belli ki öyle bir sürü insan da var benim gibi.
Evet, var var.
Çok, çok eğlenceli yani yorumlar.
Bu tarz şeylerin altında yorumları okuyor, ondan keyif alan bir de insan şeyi var. Belki bunun içine bir terim çıkar. İleride yılın kelimesi seçilir. Çünkü son zamanlarda, son yıllarda umumiyetle hep bu kelimeler şeyle ilgili, sosyal medyayla ilgili, online çevrim içi platformlarla ilgili. Bu da hayatımızın aslında nasıl değiştiğini, dönüştüğünü gösteriyor. Ama ben, bu benim şahsi görüşüm, ona bakmadım. 2025'in bence en önemli olayı yapay zekanın hayatımıza girmesi, bu denli girmesi. Tamamen her konuda şu anda o tartışılıyor. Hayatı nasıl dönüştürecek, işte sağlıkta kullanılacak, birçok meslek şeylerinde kullanılacak. Sanırım 2025 bu bağlamda çok şeydi, önemliydi yapay zeka için.
Güzel. Yani ben de katılırım.
2023'te mi girdi, 22'de mi?
Yani yapay zeka gireli çok oldu da, yani günlük hayatımızda bu denli etkili. Yani mesela 2024'te çok kişi kullanmazdı, ya da 2023'te tabii, kaç kişi kullanırdı? 2025'te şu anda yani hiç kullanmayan yapay zeka yok sanırım.
Öyle bir söyledin ki yani sanki de marketten alışverişi sana yapay zeka yapar. Yani sanki hala daha aynı şeyler için kullanarak.
Pek o kadar değil Sertaç. Ben Evren'e bilmem katılırım. Ne, mesela ben şeyi biliyorum. Yani
benim yapmadığım bir şey mi yaparsınız siz?
Sanki işte ne bileyim, bir arkadaşı olmayanlara arkadaşlık eden şeyler var.
O boyutu da var.
Yani sevgili gibi davrananlar var. Psikolog falan. Dertleşenler
olarak,
var.
Psikolog
ama tabii şey var. Bilirsiniz değil mi? ChatGPT, yani finansal
tabii.
Şey ne derler ona?
Botlar.
Yok şey... Artık şeye cevap vermiyor. Finans yatırım konusunda sordu. Yatırım tavsiyesi yapmıyor. Sanırım hukuki tavsiye yapmıyor. Bir de galiba psikolojik şey de yapmıyor. Belli şeyler başladı.
Tabii regülasyonlar girmesi gerekiyor.
Çok büyük bir de tartışma var zaten. Yani vardı öncesinde, şimdi bilmiyorum. Çok daha iyi takip etmedim ama işte intihara sürüklenen insanlar var.
Geçenlerde gördünüz mü, sevgilisinden mi nişanlısından mı ayrılmış ve ChatGPT ile falan filan diye böyle tabii biraz abartı haberler de çıkıyor ama.
Yani benim tanıdığım mesela muhabir bir arkadaş, bir devlet büyüğünün konuşmasını yapay zekaya dinletip onu çok kısa bir sürede bir basın bültenine dönüştürdü.
O tabii o müthiş bir şey yani o. Evet, haklısın o anlamdaysa, ama hala daha yani böyle büyük bir şey değil tabii ki.
Tabii bunun
efficiency artırıyor tabii. Yani ben de kullanırım gündelik hayatta.
İşte şeyi tartışırlar şimdi.
Ama neye kullanırsınız siz? Mesela sen neye kullanırsın?
Ben örnek vereyim. Ben bilirsiniz bu kamera işleriyle, fotoğrafçılıkla ilgilenirim. Diyelim ki tek tek araştıracağıma iki farklı kamera var diyelim ki almak istediğim. Tek tek araştıracağıma derim ChatGPT'ye, bu iki kameranın artıları eksileri nelerdir? İşte bunları bana ver. Bana verir bir şeyler. Ondan sonra bunu bu yönde geliştireyim mi der. Evet derim kendine. Şurada işte görüşler falan filan. Artısı eksisi nedir? Ne gibi sorunlar yaşamışlar? Yani sohbet edermişçesine. Yani sanki karşında gerçekten bu mevcut bilgiyi derliyor. Senin ihtiyacına göre yoğuruyor. Ve tüketime hazır hale getiriyor. Ondan sonra onu geliştirme noktası da
yani
var.
Yani ben iş yerinde analizleri de kullanırım. Kişisel, daha bireysel olarak da işte bir şeyler yazarsam, Substack falan, benim bazen blog yazılarım olur. Mesela onları edit ettiririm. İkinci bir gözle gerek yok. Atarım 30 saniye içerisinde. Bana derim ki işte şey, yazıyı değiştirme. Ama imla hataları ve noktalamaları dikkate alarak bu metni editle, anında yapar. Yani o amaç için
o
çok
işte
kullanılır.
Anladığım kadarıyla çok iyi yani.
Çok iyi. Çok
ben
iyi.
De benzer şeyler için kullanıyorum.
Mesela basın bildirisi İngilizce veya Türkçe yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu daha güzel, akıcı bir hale getir. İngilizcesini daha İngilizce tütsün falan. Sonuçta hiçbirimizin ana dili değil.
Tütsünü nasıl yazar?
Yani şey boyutu da var ya, işte bu tabii ekonomik boyutu da var. Bu Nvidia çerçevesinde döner daha çok, işte bu Amerikan borsasında bu hisseler artar falan. Yani şeyi tartışılır, farklı şeyler söylerler işte. Balon muydu, falan değil miydi? Ama onu bir tarafa bırakacak olursak, gerçekten de hayatımızı etkileyecek. Mesela yani zamanında Amazon için falan da aynısını söylerlerdi. Hatta o krizden de etkilendi. Ama Amazon gerçekten birçok şeyi dönüştürdü.
Evet, o dot-com'un anı.
Evet, dot-com'lar bir kriz, odur şimdi kriz yani oldu. Şey. Ama Amazon ayakta kaldı ve dönüştürdü bazı şeyleri.
Tam da onu söylüyorlar zaten. Yani
burada bu eğer bir balon da olsa, patlasa bile yapay zeka hayatımızı dönüştürecek ve muhtemelen yani çok fazla dönüştürecek.
Aynen.
Yani internetin hayatımıza girmesi kadar, belki de daha fazla. Çünkü bu robotlarla da birlikte kullanılacak. İşte şeyin açıklaması var. Yani bir çok uzun süre değil, 8 yıla kadar diyorlar. %81 doktorun yaptığı her şeyi yapabilecek. Sadece ameliyat yapamayacak ama belki de robotların ameliyat da yapacak. Yani tıpa hızlı bir girişi söz konusu. Yani o bağlamda bir dönüşüm yaratacak. Hatta şeyin açıklaması var. Tabii onu ne kadar ciddiye alırız bilmem. Elon Musk'ın dün bir açıklaması var. O daha da farklı bir şey söylüyor. O diyor ki yani birikim de yapmayın. Yani şimdi insanlar birikim yapıyor, yatırım yapıyor. İleride aynen herkes çok mutlu olacak. Yapay zeka sayesinde bu şey finansal sıkıntı hiçbir insan çekmeyecek. Tabii bu çok iddialı bir şey. Elon Musk'a yakışır bir şey, bir çıkış.
İlk defa düzgün bir şey söyledi. Çok da iddialı yani.
Tabii aynı adam bir hafta evvel de 3. Dünya Savaşı çıkacak da kaçılmaz olarak da dedi. Dolayısıyla yani bir böyle felaket habercisi.
Ben de bu 2025'in olayı nedir diye sorarsanız.
Bir şey gireyim araya.
Bu konuyla ilgili devam.
Evrenin söylediği yerden de bağlayalım isterseniz şeyi. Aslında çok kısa bahsettiydik. Yani bu Darren Acemoğlu'nun da şeyi vardır.
Ekonomist.
Son evet, kitabı var.
24'te şeyi alan.
Nobel'i.
Nobel'i alan. O da işte yani o yapay zekanın getireceği dönüşümden bahseder yani. Tabii ben hala daha kitabı bitiremedim öyle.
150, ben de bitiremedim. 160. Başka kitaplarla birlikte okurum diye. Ben de okurum şu anda onu.
Arkadan gelirim ama tabii özünde söylediği şey yani bundan önceki benzer devrimler de yani işte tarım devrimiyle ve endüstri devrimiyle kıyaslıyor.
Genele yayılması.
Evet olarak. Yani bu genele yayılma hiçbirinde de otomatik olmadı diyor. Yani şeyden yani sonuçta bu yeniliği yapanlar, bu yeniliği getirenler yani öncüleri bunun bir şekilde monopolize edip bunun rantını yemeye çalışıyorlar. Yani endüstri devriminde de olan oldu. Evet. Ama ne oldu? İşte bir noktada oradaki dinamikler neydi?
Fiyatlar düştü, genele yayıldı.
Yok, onun haricinde şey de var. Yani bir karşı şey oluştu işte sonuçta proletarya ortaya çıktı. Hmm. Bunlar bir şekilde örgütlendiler. Hmm. Çünkü örgütlenmeye aynen evet. imkan verdi o. Evet. Ve bir şekilde dengelendi o evet. şeyin burjuvazinin diyelim evet. şey örneğinde.
Dolayısıyla bazı geri adımlar.
Ama otomatik olarak. Olmadı diyor Oldu. Bu. Yani şimdi benzer bir şey olacak ki baktığında aslında program başlamadan önce sen bahsettiydin. Varoufakis'in. Evet. Bu konuda ciddi şeyleri vardır, söylemleri vardır. İşte
bilmeyenler için Syriza'nın ilk Maliye Bakanı'ydı. Evet. Sonra ayrıldı Yunanistan'da ve ayrı bir siyasi parti kurdu. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde ayrı bir işte sol çizgiyi temsil ettiği söylenir.
Yani o yazdığı kitapta da galiba buna saydırdı şey diğer eleman. Neydi yani Syriza'nın evet, lideri.
Çok şu anda siyasetle ilgili değil.
Ama
çok
yani
öyle,
çok böyle aktiftir. Yani entelektüel bir adam.
İthaka. Evet. İthaka
yani yazdırdı. İthaka'da İthaka. Ama adamın adını hatırlamam.
Bir Alman iktisatçıyla birlikte YouTube programları yapıyor. Takip ediyorum.
Adını. Yani onun o şey argümanı vardır. İşte feodalizm. Evet, özellikle evet. yani Amazon üstünden şey yapar evet. yani işte.
Örneği Amazon'dan veriyor. Evet. Orada güzel bir şey de söylüyor. Hoşuma gider. Der ki bu solcular der bunu terim kullandı da çok kızarlar bana diyor. Çünkü bütün solcuların amacı kapitalizmi öldürmekti. Halbuki diyor burada diyor kapitalizm kendi kendini öldürdü. Durun ben vuracaktım siz ne için vurdunuz diyor. Dolayısıyla solcular amaçsız kaldı tabii onun iddiasına
yani,
göre.
Yani şöyle bir sıkıntı ama yani işte solcuların istediği nedir? Yok, kapitalizmden tabii, yani eşitlik, sosyalizme geçmedi.
Tabii eşitlik olmadı.
Şimdi feodalizme gitti. Evet, yani o da o anlamda yani birazcık böyle bir şey var. Paralellik var. Acemoğlu'nun argümanıyla onun argümanı arasında. Tabii, yani tabii, sonuçta tabii. o rant. Yani i̇şte feodalizmin özünde olan şey.
Bahsettiğim Google'ın yapay zeka geliştiren adamın yazdığı kitapta yaklaşan dalga Coming Wave İngilizce. O da bununla ilgili. Zaten onunla da şeyin Hariri'nin YouTube programları var. O da bunu ele alıyor. O da diyor ki yani ben en öncülerindenim bu yapay zekanın ama katıldığım konferanslarda herkes olumlu yanlarını duymak isterdi ama benim kafamda hep soru işareti vardı. Olumsuz yanlarını da tartışmak isterdim. Onu tartışamazdım çünkü insanlar negatif, menfi şeyler duymak istemez. O yüzden ben bu kitabı yazdım. Hem pozitif hem de negatif yanlarını yazmak için. Onu da tavsiye ederim size. Doğan kitaptan Türkçesi çıktı. Yani o üçünü birlikte okursanız. Hı-hı. Yani üçü de bu şeyle ilgili.
Üçü yani Nexus'u Derek Harari'ninki.
Harari'nin Nexus'u şeyin... teknoloji ve bilmem ne biriyle birlikte yazdığı Acemoğlu'nun.
Yalnız
ve
yani
şey, yaklaşmakta olan dalga bu üç kitap.
Acemoğlu'nun da şeyi olmak, second author olmak, ikinci yazar olmak yani çok evet. büyük talihsizlik.
Gölgede kaldı. yani... İşte Varoufakis'in birlikte program yaptığı Alman iktisatçının ismini de bilmiyoruz mesela. O da öyle. Alman bir iktisatçıyla program yapıyor. Son şey ilginçti.
Yani şey gibi oldu bu. Ersem ve Dadaşlar gibi.
Evet evet diğerleri yani.
O ve arkadaşlar.
Şeye devam edelim yalnız yılın olayı tartışmasına.
Ha sorry.
Yok yok bence saptırdık. Bence 2025'te yılın olayı Atlantik'teki bölünme arkadaşlar. Amerika ile tamam, Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın ilk kez 2. Dünya Savaşı sonrası bu kadar büyük bir parçalanma yaşaması. Tamam. Tam bir bölünme yaşaması. Avrupa Birliği'nin bunun üstüne büyük bir şok yaşaması. Amerika'nın ve Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ne çok ağır kelimelerle saldırması. Rusya'yı kendine daha yakın görmesi.
En son çıkan şeyden ulusal güvenlik
belgesinde aynı şekilde çok ağır kelimeler kullanması.
Zayıf olduğunu söylüyor.
Zayıflığını bir de böyle cultural kendi erasure
kendini evet hayır cultural civilization erasure der. Yani uygarlık kendi kendini yok eden uygarlık demek istiyor.
Şimdi aslında bu arada ilginç bir şey. Bu tabii sağdan yaklaşır Donald Trump. Son bahsettiğim programda tam bunu alır. Varoufakis tartışır dedim ya Varoufakis. Tam aynı konuyu tartışır. Amerika Avrupa ayrışmasını ve neden Avrupa'nın aslında kaybedeceğini Almanya üzerinden ele alır. Tabii bu ayrışmaya o da değinir. Tabii hem güçsüz olmakla işte diyor ki ben Avrupalı liderleri çok severim ama onlar güçsüz. Çünkü woke kültür aslında daha önce tartıştığımız işte identity politics. Şeyin bahsettiği ilan da uyuşuyor. Burada bahsetmiştik o tartışmalı yazar Fransız Michel Houellebecq. Yani o da şey der işte o kitabında hiçbir medeniyet başka bir medeniyet tarafından sonlandırılmaz. Medeniyetler
kendi kendine çökerler.
İntihar eder. Varoufakis de aynısını söylüyor. Şöyle diyor Varoufakis yani diyor şimdi Avrupa Birliği diyor bir özellikle yeşillerden şikayetçi. Yeşillerin ideolojik dominans hegemonyası sayesinde diyor şeyi en Almanya'nın enerjiye ihtiyacı olduğu zaman evet. Ukrayna Savaşı aslında Rusya'dan çok Almanya'ya zarar verdi. Çünkü diyor enerjiye ihtiyacı olduğu zaman nükleer santralleri kapattı. Yeşiller bunu alkışlarken dolayısıyla pahalı enerji alma. En enerjiye ihtiyacı olduğu zaman çünkü artık şeyden alamıyor. Evet. Rusya'dan alamıyor. Bunun da şöyle bir etkisi oldu diyor. Almanya'nın rekabet gücü düştü. Rekabet gücü düşünce mesela 90 yılda ilk defa Volkswagen fabrika kapattı. Ve bu fabrikalar Arjantin'e, Çin'e kaymaya başladı. Sadece giden fabrikalar değil, insan işte yetişmiş insanı da kaybetmeye başladı. Dolayısıyla Almanya bildiğiniz anlamda diyor çöküyor. Ve bunun için diyor hiçbirinin bir projesi yok. Sosyal demokratların yok. Hatta muhafazakarların da yok. Şeyden bahsediyor işte o yapay zekada. Çinli Amerika'nın gerisinde kaldı. Evet. Ve bir anda şimdi herkes diyor güvenlikten bahseder. Şimdi Amerika çekilince işte o Atlantik Paktı çatlamaya başlayınca Avrupa güvenlik sorunu yaşar. Bence diyor evet güvenlik sorunu var zaten bunu kimse yatsımıyor. Ama güvenlik sorunundan ayrı Avrupa Birliği'nin ekonomik sorunu var. Çünkü diyor o simgesel söylemleri çerçevesinde yeşillerin akış tuttukları çerçevesinde aslında bunun fiziksel ekonomik karşılığı yok. Çünkü Almanya düşerken bütün Avrupa'yı geri düşüyor. İşte Almanya'ya mal satan İspanya. Mal satamıyor. Almanya'nın ticaret fazlalığının dönüşümü işte Fransa'ya gitmiyor. İşte en büyük diyor Deutsche Bank şu anda çok küçük seviyede bir Amerikan bankası kadar şey toplayabiliyor. Kredi alamıyor, ulaşamıyor Almanya. Bir de buna üstelik diyor yaşlanıyor nüfus. Transfer yani bu şey sosyal şeyi çeviremiyor.
Tabii şimdi bir de askeri bir harcama yükü üstüne biniyor. Çünkü kendilerine yapılan Avrupalılara yapılan en büyük saldırı sağdan bu kez Trump tarafından. Siz aslında free ridersiniz. Bu kadar zamandır Amerikan güvenliğinde siz.
Belekçi.
Evet beslendiniz. Rahatladınız yok işte efendim şey hakları dediniz LGBTQI hakları dediniz yok bilmem kaç yaşında emeklilik dediniz sosyal sağlık dediniz ve biz bunların yükünü çektik çünkü biz size askeri hizmet sağladık herkes elini cebine atsın NATO'ya en az %5 katkı yapacaksınız. 5 %5.
2 idi galiba 4'e çıkartmaya çalışırlar.
Evet. Dediler.
Şimdi tabii şeyi söylerler.
Ben nüfus, de bir araya gireyim.
Tabii nüfus yaşlanıyor Almanya'nın. Tabii buna karşılık gelen nüfus da var dışarıdan
göçmen.
Gelen. Göçmen. Göçmenlerin de entegrasyonu başarısız oldu. Dolayısıyla o da beklenilen etkiyi vermediği için. Tabii bu da AfD'yi yani
sadece
alternatif für Deutschland yükseltti. İlk defa son anketlerde birinci parti çıkmaya başladı ki AfD şöyle bir parti. Bir kere Avrupa skeptik. Avrupa skeptiği geçin Euro'dan çıkma taraftarı. Yani düşünün şeyin en büyük ekonomisi, lokomotifi Avrupa Birliği'nin. Yani bu şeyin Euro'dan çıkmazlar. Mesela Yunanistan'dan.
Elon Musk bir ara çok yoğun bir destek atışı yapardı ya AFD'ye, hatırlarsanız.
Tabii.
Yani evet, evet. Onların seçimden önce
şeylerinden,
ki Şubat ayındaydı seçim.
Vaatlerinden biri Euro'dan çıkılması. Zaten Avrupa Birliği'ne skeptik bakıyor. Daha bir böyle loose, gevşek bir şey Avrupa Birliği istiyorlar. Halbuki Avrupa Birliği'nin yapması gereken tam da tersi aslında. Daha bir evet. araya gelmesi, işte ortak belki bir federal devlete dönüşmesi. Bunlarsa bu mevcutu bile daha da gevşetme taraftarı. Dolayısıyla diyor Almanya düşüyor, bildiğiniz anlamda çöküyor. Bunu herkes görüyor. Almanya çökerken de peşinden İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı, onların artık borçları döndürülmez hale geldi. İşte GDP'ye oranları inanılmaz yükseldi. Gayri safi milli hasılalarına falan. Dolayısıyla çok karamsar bir şey ve bu aslında diyor Varoufakis önlenebilir bir şeydi. Yani eğer o ideolojik tuzağa düşmeselerdi, işte şeyleri, nükleer şeyleri, santralleri kapatalım, şimdi zamanı değildi.
Abi bu adam solcu değil miydi ya? Yani neyin peşindedir şimdi o kadar
yani
şey
diyor
yaptı.
Ki bu işte bu
yani
şeyler.
Teksaslı şey gibi konuşmaya başladı.
Ama tabii nükleer dolar santrallerin ne kadar zarar verdiği de tabii tartışma konusu. Kimilerine göre aslında
Japonya 15 yıldan sonra yeniden inşa ediyor arkadaşlar. Yeni nükleer santral, o büyük Fukushima.
Evet. Sen de uydurdun, ben de uydurdum abi, hiç gülecek halimiz yoktur. Fukushima'ydı.
Onların evet, durumu da tabii çok kötü. Japonların durumu da çok kötü.
Şimdi oraya girmeden yani biz tabii bir kere daha önce tavrımızı aldıydık. Biz Avrupa'yı savunacak dediydik.
Evet, o yüzden yani haberler kötü. Yani hatırlarsınız 5-6 sene önce bazı savcılar, Türk milliyetçileri, Avrupa Birliği, o da tabii riyakarlık da var orada. Her türlü fırsatından
Avrupa
yararlanan.
Avrupa Birliği bitmiş abi.
İşte evet. Onun pasaportlarıyla Avrupa'yı gezen falan filan insanlar dönüp şey derlerdi. Ya siz farkında değilsiniz. Avrupa çöktü, yakında bitmiş falan filan. Yani o zaman yani biz gülerdik. Yani olamaz böyle bir şey dedik. Hiç olmayacak bir şey. Gerçekten şu anda 2025'te ansızın.
Ama tabii şöyle bir şey var. Ben de bu noktada girmek isterim. Tam yani güzel bir yerde bıraktın sen. Martin Wolf'un şeyi dinlerim. Yani bir taraftan da tavsiye verelim bu podcastlar konusunda. Krugman'ın şeyi vardır. Bu Nobel İktisat Ödülü sahibi abimiz. Onların Financial Times'da yaptıkları diyaloglar vardır. Onlardan bir tanesinde tabii güvenlik üzerinden gidiyor bu tartışma, Avrupa Birliği Kemal'ın söylediği. Ben düşünmediydim aslında gelmeden şeyi, yani işte yılın olayı nedir falan, ama çok önemli bir tabii.
Tabii katılırım Kemal'a. Belki ben ikisini koyarım. Yani bir bu Atlantik İttifakı'nın çatırdaması, bir de yapay zekanın şeyi dönüştürmesi günlük hayatı.
Yani müthiş bir şey bu. Yani
bizim, hayal edilemez diyeyim daha önce.
Bizim ikisi. Şey ettiğimiz. Yani aslında 2016'da da bunun sinyallerini verdiydi Trump ilk gelişinde. Ama bu ikinci sefer zaten her anlamda
hazırlıklı geldi bu defa.
Otunu çıkarttı. Yani farklı şeyler de vardır. Onları da konuşuruz belki ama. Yani müthiş bir yol ayrımına geldik. Ama şu var tabii, bu güvenlik bağlamda en büyük tehdit Rusya tabii. Ama yani bu Krugman'ın söylediği şey, tamam yükseltmemiz lazım. Yani Kemal'ın da işaret ettiği gibi yüzde gayri safi milli hasılanın %2'sidir NATO'nun resmi hedefi. Onu işte 4'e çıkartma tartışması var. 4'e de çıkartmaya gerek yok diyor. Yani 1 puan bile artırılsa çok ciddi bir şey getirecek. Nasıl diyeyim? Kapasitesi artacak Avrupa'nın diyor. Bir de şu Rusya zaten, yani biraz önce Evren de söyledi. Mesela Almanya diyor yaşlanıyor. Rusya nüfusu azalıyor. Yani evet. Onlar da yaşlanıyor. Zaten
tabii, tabii, tabii.
Yaşam beklentisi düşük. Şimdi bu Ukrayna Savaşı mahvetti kendilerini.
Bir sürü göç verdiler. Kaçanlar
yani
da oldu.
Genç şeyler, bir evet. Brain drain var. Evet. Beyin göçü var. Çok ciddi bir şekilde. Hatta ben bazılarıyla tanışma fırsatı da buldum şeyde. Hollanda'da kaçıyor insanlar. Yani yetişmiş şeyler. Ben deli miyim de gideceğim.
Öleyim şeyde.
Kıyma makinesine evet. gireyim. Ukrayna'da Putin şey yapacak diye. Yani söylemeye çalıştığım, Rusya da çok iyi durumda değil. Yani
değil.
Rekabet ettiği de
Rusya'nın iyi durumda
iyi
olmadığını
durumda
bilirdik.
Değil.
Daha Avrupa'nın bu kadar kötü
ama
durumda
işte,
olduğunu.
Ama işte yani relatif bir şey. Onu söylemeye çalışırım.
Tamam.
Mesela Fransa şey anlamında çok kötü değil. Yani Fransa şaşırtıcı bir şekilde ekonomik performans gösteriyor. Önemli bir şey de, sebebi de nükleer enerjiye en fazla şey eden
işte,
ülke.
İşte yani dolayısıyla o elektrik enerjinin yani pahalılaşması şeyi etkilemedi. Fransa etkilemedi. Ama işte Almanya'nın çökmesi diğerlerini aşağıya çekiyor. Bir de Avrupa'nın rakibi Rusya değil.
Çökmesi diyoruz da.
Yani Avrupa'nın rakibi Çin ile Amerika.
Tamam ama işte.
Onların da gerisinde kalıyor, özellikle şey konusunda.
Teknoloji
işte,
konusunda teknoloji geriden geliyor. Ama yani işte bu Krugman'ın da söylediği iyi güzel, yani çöken Avrupa diyorsunuz da yani Avrupa, yani ortalama bir Avrupalının hayatı ortalama bir Amerikalının hayatından daha iyi diyor birçok anlamda. Çinlinin hayatını bir yani hiç
tabii
ona girmeyelim.
Tabii ki ama onlar yani yükselirken Avrupa aşağı
böyle
iniyor.
Tamam, orada anladım. Sonra. Yani biraz şeydir sanki bunlar yani böyle göreceli. Hmm. Yani o tabii çok önemli şey de otomotivde.
Evet,
mesela
90
bu
senede ilk
çok,
defa fabrika
çok
kapattı.
Çok geride kalması. Ama bir taraftan da belki de adapte olabilir diye ümit ediyorum ben. Yani benim mesela şey kuzenim otomotiv sektöründeydi. Yani üniversiteyi bitirdiğinden itibaren hep böyle ya doğrudan bir işte stajını, bitirme stajını Audi'de yaptı falan böyle. Ya doğrudan bir araba firmasındaydı ya da dolaylı olarak işte teknoloji geliştiren şeylerden bir tanesindeydi. Bu son gidişimizde daha bir öncekinde aslında tamamen farklı bir şeye geçti. Alana geçti ve dedim sen çok severdin işte bu şeyleri. Yani hep bu alandaydı ilgin. Ne oldu dedim. Dedi yani bu şeyde geri kaldı Almanya. Hmm,
çünkü artık elektrikli
otomotiv
arabalar orada
konusunda.
Çin,
aynen.
Şey domine.
Ve dolayısıyla yani başka tarafa çevirdi bizim adam şeyini, ilgisini. Yani belki de yavaş yavaş.
İşte belirleyici olan yapay zekaya yatırım evet olduğunu söylüyorlar. Orada Rusya'nın ve şeyin çok gerisinde kaldılar.
Amerika ve Çin'in.
Şey evet, pardon, Amerika ve Çin'in. Abi, orada bir sorun. Yani Arge'nin işte şu kadarı oraya giderken evet, onların. Bunların çok azı gidiyor. Bunların halde Almanların mesela arabaya gidiyor. Halbuki araba sektörü bambaşka bir şeye dönüştü. Avrupa'ya işte şey falan ayakta tutuyor diyorlar. İşte bu etza nedir ilaç sektörü mesela işte şey İskandinavlar bu şu evet, Afrika'da duyuyorsun herkes Ozempic falan alıyor, o bir Danimarka yanılmıyorsam Danimarka firması yani o tarz şeyler yani onlar da olmasa dolayısıyla evet böyle çok ilginç bir döneme girdik. Bir taraftan tabii o kriptolar aslında o da çok ilginç yani o da belki şey yapay zeka ve Atlantik Paktı'nın çatlaması kadar değil ama bu kadar hayatımıza hayata tartışmaya girmesi de çok bu 2025'e denk geldi. Çünkü bunlar da işte 2008 krizinden sonra aslında şey işte o Satoshi Bitcoin. Nakamoto Bitcoin'i ortaya çıkardı. Ama düşünün siz 2008'de
İsim
çıkmış.
Tamam abi sen bir teyit de sonra.
Satoshi Nakamoto. Şimdi doğru söyledim sanırım. Ama gene tane, daha emin değilim.
Bir tane reel var dönen. Onda da şey Nagatomo'da.
Nagatomo. Ben de şu anda telaffuzdan emin değilim.
Diğer eleman.
Satoshi'den eminim de Nakamoto.
Bir anda ortadan kayboldu adam ansızın.
İşte yani kim olduğu da belli değil. Belli bir kişi değil
futbolcu
falan.
Abi o. Nakatomo.
Düşünün 2008'de çıkan Bitcoin ilk defa 2025'te bu kadar. Çünkü işte regülasyon Donald Trump'ın. Evet. Onunla ilgili de bir sürü komplo teorileri var. Yani Donald Trump'ın aslında özellikle bu Bitcoin'i değil de stable coin'leri. Stable coin'leri de altına ve dolara stable olarak değil de Amerikan bono ve tahvillerine endekslileri ön plana çıkarıp rezervleri bundan oluşturarak yani dolar yerine Amerika'nın borçlarını aslında başka ülkelere ihraç etme gibi bir plan olduğu.
Altın patladı bu arada.
Altın da Çin'in şeyi. Yani biri altına yüklenirken rezervlerinde. Diğeri işte bu stable coin'leri. Yani biri teknolojiye, biri altına. Yani o da ilginç olacak gibi. 2025'te
yani iki balon oluştu gibi, iki köpük oluştu evet gibi görünür. Bir tanesi altında. Evet. Altında da çok şey var. Evet. Diğeri neredeydi diğer köpük? AI'da. Yapay zekada.
Şimdi evet.
Yani artık hep o şey yani patlayacak.
Evet. İşte şeyi ama daha önce de konuştuk patlayacak ya. Yani şeyi yani bu rasyolara bakarak aslında bir şeyin fazla değerli olduğunu insanlar söyleyebiliyor. Ama ne zaman patlayacağını, o toplu evet. iğneyi ne zaman vuracağını kimse söyleyemiyor.
Yani aslında 2025'te hem teknolojide hem finansta hem siyasette ve hem askeri evet. alanlarda
büyük kırılmalar oldu.
Kırılmalar ve dönüşümler söz konusu. Yani artık askeri teknolojiler de çok değişti. Yani o dronlardır evet. bilmem nelerdir falan.
Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda
gördük. Bunu evet, çok gördük. Yani Türkiye'nin de
ya
özellikle
da şey, İran İsrail Savaşı'nda
askeri teknolojisinin bu kadar ileri gitmesini falan gördük.
O da önemli şeylerden bir tanesi
bu
aslında.
Bu arada şeyde de ekonomiste de yılın ülkesini seçiyorlarmış her yıl.
Evet.
Bu yıl iki ülke arkadaşlar finale kalmış. Biri Arjantin. Çünkü ekonomisinde çok ilginç ve öyle beklenmeyecek bir düzelme yaşamış. Şey,
enflasyonu düşürüyorlar.
O anarko kapitalist.
Diğeri de Suriye. Ama buna neye göre karar veriyorlarmış bir ülkenin yılın ülkesi olduğuna? O sene içerisinde çok büyük bir gelişme, iyileşme yaşadıysa. Dolayısıyla ekonomist de Suriye'yi yılın ülkesi seçmiş arkadaşlar. Hı hı. Diyorlar ki farkındayız diyorlar. Yani aslında gelen iktidara gelenler de öyle çok liberal demokrat El insanlar şöyle. Değil falan ama gene de bir sene öncesine kıyasla geldiği aşamaya bakılırsa Suriye'yi aslında yılın ülkesi olarak belirlemekte bir zarar görmüyoruz demişler.
Yani ümit ediyorum ki bir sonraki yılda da devam eder bu. Çünkü Suriye yani önemli bir şey.
Bu arada
yani çok acı çekti halkı. Evet. Milyonlarca insan yerinden oldu.
Tabii.
Göç etmek zorunda kaldı.
Ne kadar giriyor bu işte. Şey nedir? Arap Baharı ile başladı özellikle.
Evet
tabii.
Evet aynen.
Kaç senesindeydi?
2011 galiba.
11'di yani kaç sene
hatırlıyorum.
Oldu? Neredeyse
yani 14 yıl işte evet. 2024'ün Kasım'ında yoksa Aralık başında Kasım'da başladılar galiba. Evet. Aralık 7-8'de devraldı yani şey El Şara'nın ekibi. Ekip.
Yani, ekip. Aslında doğru söyledin çünkü
hem
ekip.
El Kaydeci hem ondan sonra
şimdi
Nusra şey yani adamın bir yıl önce kafasında şey vardı.
Ödül
ama
vardı.
Adam
ödül
artık vardı. Hiçbir şekilde hiçbir programa hiçbir yere kravatsız çıkmıyor mesela.
Tabii yani
çok
o
ilgi.
Şey Beyaz sembolik Saray'da, olarak değiştiğini
şakalaştı
evet.
Trump'la parfüm sıktı
sonra konuştu savaştı Amerikalılarla Amerika generallerinden basket oynadı. Evet.
Tabii yani şey değil
parfümde dedi bir parfümde eşine veriyorum ama kaç eşin var senin dedi. O da dedi bir eşim var. Sonra döndü dedi bunlar da asla emin olamıyorum dedi. Öyle yani. Bildik.
Yalnız siz sinemadan falan bahsetmediniz.
Evet.
Hiç bu
ona
programda.
Da ona da girelim. Girecek çok mi? Kısa bir şeyden bahsedeyim ama bu Bitcoin ile ilgili daha doğrusu genel kriptolarla ilgili Rüstem Kitabevi'nde bir etkinlik oldu. Ben de gittim.
Tabii Metaferdun.
Evet Metaferdun evet. Giriş niteliğindeydi. Yani böyle. Hiç bilgisi olmayanlar için çok güzeldi. Sunuş falan da çok
Ali
güzeldi.
Ali abimiz dinledi mi?
Dinledi. Baştan sona ilk defa bir etkinliği dinlediğini gördüm Ali abimizi. Çünkü biliyorsunuz geçen sene yeni yıl temennilerinden bir tanesi de yatırım tavsiyesi içeriyordu. Müritleri için yani şey müdevimleri için.
Bu yıl yine yapıyor değil mi? Yeni
evet,
yıl partisi
bu yıl yine
bize
yapacak.
27
27'sinde Kıbrıs'ta olan.
O 27'sinde yapıyoruz şeyi. Evet. Yani alacak yeni yıl mesajında.
Alalım evet. Tabii.
Yani
alalım.
Dinleyicilerimizden de uyanlar 27'sinde halka açık bir parti var Rüstem Kitabevi'nde. Benim orada şaşırdığım yalnız interaktif kısmında soru cevap kısmında. Yani hiç beklemediğim insanların tanıdığım yıllar önce Bitcoin aldığını öğrenmek. Ya da bir ara şimdi galiba
aldı ama tuttular mı?
Tutup kar yaptığını söyleyenler var. Artı bu şimdi botlarından şeyler kalkmış borsalar arasında farklar ama bir ara borsalar arasında fiyat farkları vardı. Ha. Ucuzundan alıp pahalıdan satıp arbitraj kar yapmış kişiler bile çıktı orada. Çok şaşırdım yani ben bunu böyle bizde çok yeni bir şey.
Biz de yani podcast yapalım.
Evet.
Millet orada arbitrajdan
övünürük. İşte tek ve ilk. İşte
yani
bu şeylere 2014'te başlasaydık biz bu şey işine.
Yani podcast'a başlayacağımızda Bitcoin'e başlasaydık şimdi emekliydik.
Emekliydik. Yani finansal özgürlüğümüzü sağladık arkadaşlar biz de.
Alemi ne yapıyorduk böyle artık? Ultra bir stüdyoda çalışma ekibimiz vardı herhalde.
Ya personel falan.
Tabii canım edit medit falan.
Siz gerçekten amatör para kazanılmayan podcast'a girdik. Bitcoin işini savsakladık ve...
Kemal'cığım şimdi... gözünü aç abi. Şimdi... 2025 için.
Bu podcast'ın,
2026...
ekmeğini, bu podcast'ın ekmeğini Cedi Minser Taç. Garip zamanların. Evren'e de soracağım. Evren düşün.
Abi yani şey... Yok. Şöyle söyleyeyim, duygusal anlamda yani tabii şey
biz,
olarak.
Biz zaten şey para kazanmadığı için manevi şeyi var.
Manevi yani, haz evet. anlamında.
Manevi haz, evet.
Evet, yani net bir şekilde.
Yolda belde durdurup da seni dinliyoruk podcastını diyenler hiç olur mu?
Tabii yani çok evet. çok olur. Yani evet. özellikle tanıdığımız insanlardır tabii. Mesela evet. işte hafta sonu bir partideydik. Orada uzun zamandır yani görünce beni uzun zamandır dinlemediğini hatırlayan bir dinleyicimizden beraberdik. Ama şey çok çarpıcı anlattıydım burada. Plajda mesela işte böyle güneşlenirken yatıp bir taraftan fıstık yerken attığım kahkahadan beni tanıyıp ben sizi dinlerim diyen birisi vardı mesela. Yani bu tabii manevi yönden çok şey, çok büyük haz veriyor.
Biz zaten para kazanmıyoruz, manevi haz için yapıyoruz. Dolayısıyla şeyi söyleyeyim yalnız bu şeylere de geçelim. Yılın en iyi filmleri, en iyi romanlarını falan da konuşabiliriz de. Şimdi az önce konuştuklarınızla ilgili yine komik bir anekdot. Arnavutluk biliyorsunuz yapay zekayı bakan yaptı. Ve bu yapay zeka arkadaşlar rüşvet yedi. Rüşvet gerçekten. Yedi. Evet gerçekten. Rüşvet yedi için pili çekildi onun. Galiba bir kişi demiş ki benim dosyamı eğer ileri alırsan ben senin programını şu yönde geliştirilmesine yardımcı olurum falan diyerek şeye bir rüşvet teklif etti. O da onun dosyasını öne aldı. Bunu fark ettikten sonra bakanın fişini çekmişler Arnavutluk'ta. O da komik bir anekdot olarak şey yaptı. Filmlerde biraz girelim. Bu listelere baktık işte New York Times, birçok yine gazete, birçok eleştirmeni.
Halkın Sesi.
Halkın Sesi'nde. Göremedim ama eminim ki orada da vardır. Yılın en iyi filmleri. Tanıdık filmler var işte bu beraber sinemada izlediğimiz. War, Battle After Another Battle, Battle After Battle. Yani isimli yine muhtemelen yanlış söylemişimdir arkadaşlar. Ama şey, savaş ardına diyelim. Paul Thomas Anderson'un arkadaşlar bu film. Biliyorsunuz DiCaprio ile şeyi oynattı. Champagne'i. En iyi filmlerden biri seçildi. Nitekim biz de çok beğenerek izledik onu. Biliyorsunuz Paul Thomas Anderson daha önce şeyi yapmıştı. There Will Be Blood. O da benim çok beğendiğim. Sertaç'ım o kadar beğenmedim ama çok beğendiğim filmlerden biriydi.
Ama nedense onu yani böyle top... Evet. Yani 21. yüzyılın
en iyi filmlerine koydular. Müthiş
top,
bir filmdir
top
o.
Top 10'dadır evet. kesinlikle.
Kemal sağ olsun internette yardımcı oldu bana.
One battle after another.
After another. Evet. Dolayısıyla
bu bağlamda.
Bu bağlamda. Bu var. Yine benim izleyip çok beğendiğim bir başka film de listede var. Biliyorsunuz bu İskandinavlar Trier soy ismini çok kullanır. Lars von Trier Danimarkalı. Bir de Norveçli Trier var.
Aslında
o daha genç,
Almanya'da bir şehir değil mi Trier?
Evet Almanya'da bir şehir.
Var galiba. Evet.
Acaba öyle bir bağı var mıdır?
Bir de Trier Almanca hayvan demek.
Tier'dir.
Tier'dir doğru. Şey gibi.
Evet. Adnan Hoca gibi.
Adnan Hoca gibi. Biz de bağlantılar kurarız. Çarşından.
Acaba öyle miydi?
Doğru.
Neydi o?
Kapı mapı bir şeydi. Dor mor neydi?
Cappuccino.
Ha cappuccino.
Evet cappuccino. Şimdi bu film de çok iyiydi. Bu Norveçli Trier ama. Danimarkalı değil. Lars von Trier'den daha genç biri. Oslo üçlemesiyle çok ön plana çıktı. Dünyanın en kötü insanı diye. Üçüncü filminin ismiydi. Çok iyiydi. O bir film yaptı. Sentimental Value diye. Ben çok beğendim. Bu İskandinavların içinde böyle bir Bergman çıkar. Bence Bergman film yaptı. Bir aile dramı. Geçmişle yüzleşme. Biraz işte Bergman'ın şeyiyle ilgili. Wild Strawberries ile. Biraz da Winter Sonata. Yani orada da kariyeri için...
Abi hangisiydi bizim Bergman filmini beraber seyrettik?
O kötü bir film. Kötü değil de izlemesi zor bir filmdi. O şeyle ölümle ilgiliydi. Satranç oynardı ölümle falan. Evet, onun ismini unuttum. Wild Strawberries harika bir filmidir. Yaşlanmış bir adama, doktora ödül verirler. Aksi ihtiyar.
Yani ben çok olamıyorum o konuda ama.
Geçmişiyle yüzleşmesini anladır. Bu filmde de geçmişle yüzleşme var. Çok başarılı bir yönetmen, yaşlı. Eşinden ayrılır, çocuklarını da bırakır. İki kızı var. Ve yurt dışına gider. Sonra eski eşi ölünce Oslo'ya geri döner. Ve kızlarıyla yüzleşmesi üzerine kurulmuş bir film. İşte yine kariyeri ön planda falan ve kızlarından bir tanesi tiyatrocudur. Ona bir film yazar oynasın diye kız kabul etmez. Başka Amerikalı birini bulur falan. Ama yani şey kadar sert değil. Bir böyle reconciliation'a yaklaşan bir sonu var. Şeyde Bergman'da kesinlikle reconciliation yoktur. O kadar daha serttir. Ama yani onu da tavsiye ederim. Ben çok beğendim.
Abi ağır bir ifade kullanacağım şimdi Bergman hakkında.
Bergman abimiz üstad. Bir de ben şeyi çok beğendim. Listelerde çok göremedim ama konuşmuştuk şeyin Del Toro'nun Frankenstein'ını.
Evet evet. Yani biz seninle telefonda konuştuk onu.
Evet güzel bir filmdi o.
Ben de çok beğendim.
Tabii ama zamanın ruhu biliyorsunuz sinema kadar aslında televizyon da ön plana çıktı. Altın yıllarını yaşıyor.
Yani Netflix bu evet. Şeyler.
Aynen.
Takip ettiğiniz bu aralar 2025'te
Stranger Things dizi. Herkes onu izliyor. Bu son sezonu. Hatta 31 Aralık'ta son sezonun son bölümünü yayınlayacaklar. Amerika ve Kanada'da bu sinemada izlenecek. Tabii biz televizyondan izleyeceğiz. Ben onu takip ediyorum. Güzel bir bilim kurgu, fantastik bir dizi. Ama benim bu sene en sevdiğim Stephen King'in It romanının o. İşte hepimiz de çocuklukta travma yaşatmış o filminin prequelini. Onu nasıl Türkçe'ye çeviririz? Öncülünü, öncesini. Belki o şekilde. Öncesini bir dizi olarak yaptılar. Yine It, o. İki nokta. Welcome to Derry. Derry'ye hoş geldin. Çünkü Derry, It'in yaşadığı, It'in bulunduğu, onun bulunduğu, yaşadığı demeyelim. Çünkü ne olduğu belli değil. Bir uzay vari bir yaratık diyelim ona.
Palyaço'dan bahsetmez mi?
Palyaço. Ha, güzel. Palyaço'dan bahsederek. Ama Derry, Welcome to Derry, o şehir... Palyaço, niçin palyaçodur? Çünkü it diyor. Bak he, she demiyor. Hı hı. Orada evet, başka bir evet. Yaratık var aslında. Ama aynı zamanda da...
Derry dediğiniz İrlanda'daki Derry'den
bahsederiz. Ama bu muhayyel bir şey. Hı. Amerika'da muhayyel bir kasaba Derry. Yani o London Derry tartışmasındaki Derry değil bu. Hı. Bu başka bir Derry ve orada bir şey var. İşte o palyaçonun ya da onun nasıl ona bir genesis yaratıyor bu dizi, nasıl ortaya çıktığını. Tabii bunu şeyle müzakere ederek, görüşerek yaptılar Stephen King'le. O da memnun kaldı diziden.
Hangi filmiydi o seyretmeyen? Bir filmi seyretmedi.
Shining'in galasından çıktı kaçtı. Ben onu şehir efsanesi zannedim. Değil. Yani Kubrick'e çok kızdı. Şeyi oynattığı için Jack Nicholson'ı.
Tam da bilmez miydi giderken kimin oynayacağını?
Yani o şeyi görünce o sahneyi çünkü bunun romanında adam yavaşça çıldırırken filmde Jack Nicholson'ın ilk sahneden deli gözüyle baktığını görünce oradan sinirli ve gerçekten ben web sayfasına girdim. Stephen King'in işte öyküleri var, romanları var. Bir de bir bölüm var ki uyarlamaları, televizyon uyarlamaları, sinema uyarlamaları ve The Shining'e yer vermiyor. Yani Kubrick'i affetmedi ki müthiş bir uyarlamadır. Bu dizinin güzelliği hem Genesis yaratır o palyaçoya nasıl ortadan çıktığına hem de diğer Stephen King roman ve onun romanlarından uyarlamış filmlere gönderme yapar şeye de. Müthiş bir gönderme yapar Shining'e. Shining'de hatırlayın bir tane siyahi bir şey vardı. Ahçı vardı şeyde otelde çalışan ve çocuğu uyarır der ki gitmesen işte sen de bir you shine some people shine some don't onu söyleyen siyahi bir adamdır. Onda çünkü pisicik güçleri var. Yaşlanmış bir ihtiyar. Burada da genç bir pisicik güçlü olan bir adam var. Bütün belalar gelince spoiler vermeyeyim. En sonunda arkadaşı der kendine ne yapacaksın der. Askeri bırakacağım der. Artık sakin bir hayat için otelde işe başlıyorum. Bir otelde zaten ne aksiyon olabilir ki?
Oraya bağlı tabii.
Şeye bağlı evet, Shining'de. Evet. Ve bir sürü tabii internette şeyler. Jack Nicholson'ın baltayla çıkan. Hani I am home falan. Yani ne olabilir
şimdi
ki?
Birkaç tane şey yani bağlayacak herhalde yavaş yavaş ama. Evet. Evren söyleyince Stephen King'den gidince Mr. Mercedes'i seyrettim ben
Stephen
şeyde.
King, evet. Onda dizi yaptılar.
Netflix'te. Evet. Birinci sezonu seyrettim. 2-3'ü seyretmedim hı-hı. Ama birinci yani hoşuma gitti. Ben, güzel. Çok şey.
Güzel bir dizi.
Keyif aldım. Zaten yani o adamın yaptığı bir şey yani.
Evet onun kitabı.
Tabii uyarlamada sıkıntı olabilir ayrı evet. Ama oynayan aktör de benim sevdiğim bir aktördür. Bu Colin Farrell'dan beraber Hem In Bruges'de oynar hem de diğer o adını söyleyemeyeceğimiz.
Evet, o yaşlı
Lanthimos
emekli olmuş olayı çözememiş.
Lanthimos da o filmi yapan.
Hangi film?
Şeydeki o İrlanda'da bu Colin Farrell'ın bunlar arası bozulur.
Anladım. Çok güzel bir filmdir o. İsmi İrce olduğu için söylenmez. Evet, ama şeyin Lanthimos'un değil.
Lanthimos'un değildi
yok,
o.
Yok değil.
Bu arada Lanthimos'un yani laftan lafa şey eder. Geçen sene yaptıklarından şeyi beraber seyrettiydik. Neydi? Poor Things. Poor Things. Müthişti. Gene benzer bir kadroyla başka bir tane daha yaptı. Onun adı nedir? Hatta yazdım da size. Büyük psikopatlar diye.
Üç bölümden oluşur. O geçen seneki filmiydi. Onu
i̇şte Poor Things de geçen seneydi.
Ondan
ama
sonra yaptı.
Evet o geride kaldıydı. Şey.
Yine Emma Stone oynatır.
Evet. Emma Stone aynı şekilde diğer o şeydeki de bu sene çektiği hangisiydi? Beraber seyrettiğimiz
bizim. Bu sene
bizim.
En sonuncusu da Bugonya'ydı.
Bugonya'daki eleman.
Evet.
O da var o şeyde da. Bir de diğeri nedir? Defoe var.
William Defoe. Onu da oynadı. Evet. Poor Things'de de vardı o.
Evet. Güzel yani şey.
Evet,
o da.
Tutuyor.
Ama çok yani böyle şey. Nasıl diyeyim? Rahatsız edici yani böyle.
Şimdi Stephen King daha çok böyle gerilim, korku.
Yok Lanthimos'a geçtim ben şimdi. Lanthimos'un diğer filmin adını unuttum yani.
Ben de.
Ama şunu söyleyeceğim. Sen söyleyince ilham geldi bana da. Bu başlangıç hikayelerinden Penguin, Colin Farrell'ın
o da HBO dizisi. Bence en iyi dizilerinden biriydi.
Müthişti. Ben acayip keyif
iyi
aldım
oldu
ondan.
İyi oldu söylediğin. Ben onu unuttum. Bence
harikaydı
de.
Yani.
Çünkü zaten şey Batman evreninde ki o şey değil Marvel değil DC evrenidir o. DC evreninde ben böyle şey anti kahramanlar işte şeyin daha çok Batman'in düşmanlarından Joker'i severim. Onu karizmatik bulurum. İşte diğer sevgilisi falan ya da Riddler var. Bilmeceler falan. Benim hep arka planda gördüğüm bir karakterdi Penguin. Bu diziye kadar. Bu dizide Penguin parladı.
Çok müthiş yani.
Müthiş bir diziydi. Yani bir Sopranos tadında aynı zamanda bir gangster hikayesi var.
Evet harika.
Ama şeyde çok müthiş. Yani annesiyle ilişkisi, kendini kanıtlama
hissi. Her başka bu anne oğul ilişkisini başka bir yakın zamanda seyrettiğimiz bir filmde de.
Joker filminde de vardı o.
Şeyde miydi? Onda da tabii baba... Frankenstein'dan.
Evet, Frankenstein'dan var.
Yani baba memnun ya da yapan memnun kalmaz.
Evet.
Hatta yani Pinokyo'da da aynı şey vardır.
Doktor
Frankenstein'da da aynı şey vardır.
Evet.
Pinokyo'da da yapar ama yaptığından ondan sonra bir memnuniyetsizlik var.
O da çok yanlış kullanılır. Hatırlarsan, dikkat ettiyseniz işte bir Frankenstein yarattı. Halbuki
Frankenstein yaratanın
kendisinin ismidir Frankenstein. O da yanlış kullandı. İşte şey Mr. Mercedes aslında polisiye üçlemedir. Ondan sonra o bir karakter için, o yaşlı adam için, yok yaşlı adam değil bir kadın karakter var orada. O karakterin için bir roman daha yazdı. Molly diye. Bir romanı daha var. Onu da galiba diziye çekecekler. Yani o çok klasik Stephen King değil. Çünkü polisiyedir o.
Bu arada şeyi buldum. Kinds of Kindness.
Biraz önce
tarif etmeye çalıştım.
Evet,
Lanthimos filmi.
Lanthimos filmi. Ama işte bunlar çok yakın aralıklarla çekti. 3 senede 3 film yaptı. O yüzden
Poor
bir süre
Things'den sonra çekti şeyi.
Evet,
ben kaçırdıydım yani sinemada. Hatta konuştuğumuzu hatırlarım ama gitmedi. Yani sen yalnız gittin ona yoksa sinemada seyretmedin sanırım.
Yok sinemada izledim de kiminle izledim. Başka arkadaşlarla izledim onu.
Büyük satış yani.
Evet büyük bir satış var. Belki sen buralarda
bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk.
Dolayısıyla bence de yani dizi olarak Penguin'i de ekleyelim. Haksızlık etmeyelim. Çok güzel bir dizi. Salık veririm. Şeyleri de son olarak söyleyelim ve kapayalım isterseniz. Söyle.
Jack Nicholson dedin ya. Jack Nicholson'ın küçük bir şeycik aktarayım. Gene Netflix'te dün akşam seyrettim. Breakdown 1975 diye bir şey yapmışlar. Çok böyle bir kırılma noktası olarak söylüyorlar, gösteriyorlar 75'i. Çok şey yapmayayım ben. Ama Jack Nicholson'ın ne kadar önemli bir aktör olduğunu o dönemde onun altını çiziyorlar. Biraz önce sen Jack Nicholson'ın
deyince... bir kırılma noktası 1975.
Her türlü. Ama şeyi bilmiyordum ben. Godfather'da oynamayı teklif etmişler Jack Nicholson'a.
Kabul etmeyip
Chinatown'u yapmış.
Bence Chinatown arkadaşlar yapılmış en iyi film noirlardan biridir. Belki de en iyisidir. Müthiş bir film noirdir.
Ama tabii Godfather kadar bilinmez.
Evet, evet. Yani Godfather...
Daha böyle eleştirildir anladığım sistem eleştirisi vardı.
Hangisiyle? Onu...
Chinatown.
Chinatown'da işte o sonra bence o etkilenmiştir, burada konuşmuştuk. Susuz Yaz diye bir Türk filmi yaptılar. Bilmem izleyebildiniz mi? Evet. Su sorunu var. İşte hakim şey savcıyı atarlar şeye gider kırsala, orada
Ömer
mafyalar.
Ömer Kavur'dur nedir? Evet. Çok meşhur.
Mesela
şey.
Onu o onu
şeyden, susuz, kavur, sıcak,
şeyden etkilendiğini
yaz.
Düşünürüm ben. Ama tabii şu şey çok daha komplike, sofistike bir filmdir. Chinatown. Orada da bir su sorunu var ve bu evet, su sorunun içinde politika değil. Entrika var ve bütün bunların içerisinde var. Orada filmde çok beni çok bu etkileyen arada, bir şey var. Onu söylemem lazım.
Abi unutma lafını ama gireyim araya düzelteyim yani tam Kemal'ın dediği gibi çağrışım yaptı galiba. Bu Susuz Yaz Ömer Kavur diye sallamışız.
Yok Ömer Kavur değil Susuz Yaz. Başka genç
abi ben de öyle salladım. Metin'e sanmış.
Evet evet evet evet. Genç bir yönetmenindir.
Çağrıştı
şeye geldi. Bizim sinemalara geldi ama çok uzun süre kalmadı. Ben izledim onu.
Abi nasıl geldi? 1963'te çekilmiş film.
Susuz şey değil ya. Başka bir şey. Kurak Günler pardon. Yanlış söyledim.
Yani hepsi karıştı.
Benim söylediğim Susuz Yaz değil. Ama o da suyla ilgili. Kurak Günler hakikaten. Bak Kurak Günler'e. 2 yıllık bir film. Neyse ben Susuz Yaz'dan bahsetmedim. Kurak Günler.
Kusursuz mu? Susuz.
Susuz ve kusursuz. Kurak Günler'in ben şeyden etkilendiğini düşünürüm. Chinatown'dan. Ama Chinatown'da şöyle bir şey var. Bence belki bu repliği geçebilecek. Bir de Kuzuların Sessizliğindeki replik var. Benim en sevdiğim iki repliktir film repliklerinde. Burada şimdi Jack Nicholson bir özel dedektiftir ama evet. Polislikten atıldı. Şimdi polislikten atılmasının sebebi filmde hiç ifşa olmaz ama Chinatown'da, Çin mahallesinde bunun başına bir şey gelir ve onun travmasını bu polisliği bırakır. Şimdi bu film noir olduğu için film noirların özelliği karanlık film ya da karanlık dizi. Bunların özelliklerinin bir tanesi femme fatale var. Femme fatale güzel bir kadındır. Gelir karakterin aklını başına alır ve o karakter bir daha hayır etmez. Burada da bir kadın girer bir gün bunun ofisine ve der ki benim kocam kayıp. Yani onun bulunmasına ama yardımcı ol. Bu da der tamam ama kızdan da çok etkilenir kadından genç bir kadın falan. Sonra işte o gelen kadın o kadın mıydı şeyin kaybolan adamın eşi miydi falan tartışmalar olurken bir sahne var. Kadın der ki buna femme fatale yani der sen polisliği bıraktığında der Chinatown'da bir şey oldu değil mi? Evet der bu. Bir kadın meselesiydi değil mi der işte işin içinde bir kadın var der. Bu tam cevap veriyor ki telefon çalar. Şey yarıda kalır, sahne yarıda kalır. Telefona bakmaya gider. Filmin sonunda bir sürü işler aksi gider. Çok kötü, dramatik bir finali var ama final nerede olur? Çin mahallesinde. Ve Jack Nicholson böyle baka kalır. Travma yaşar. Zaten adam daha önce Çin mahallesinde gene travma yaşamış.
Ne geldiyse başında.
Evet orada başına gelmiş. Böyle baka kalır, donmuş bir iş arkadaşı ofisten gelir vurur. Der kendine it's okay Jake, it's Chinatown. Halbuki adam bütün şeyleri, travmalar ya burası Chinatown diyor
şeyde
falan.
Şeyde de var o. Tam da orayı almışlar bu biraz önce bahsettiğim dokümenterde de deyip.
Son sözlerinizi bağlayın.
Son repliği Kuzuların Sessizliğinde şeyi de çok seviyorum onu da söyleyeyim. Telefonla polis şefini yemeden önce Clarence'ı arar. Doktor Hannibal Lecter. Clarence açar telefonu der ki. Benim yerimi bulmaya çalışma. Clarence çünkü seni ankesörlü telefondan arıyorum. Birazdan da sevgili bir dostumuzla yemeğim var. Ama sana bir sorun var der. Kuzular bağırmayı, ağlamayı bıraktı mı? Kuzuların Sessizliği. O da müthiş bir replikti.
En son şunu söyleyeyim o zaman. Bu biraz önce bahsettiğim şeyi de dokümenteride seslendiren Jodie Foster'dır. O anlatır.
Evet. O şeyi de tamam.
O da bağlandı burada.
Şimdi bugün son programı çekiyoruz. Senenin son programını. O yüzden biraz hafif extend edebiliriz diye düşündüm. 2025'te seyahatleriniz, aklınızda kalan özellikle çok yaptığınız içinizde kalan daha fazla yapmak isterdim. Gaziantep'e gittim çok beğendim. Kebabı
Antep'e
güzeldi.
Diyarbakır'a gittim. Kebap tadı damağımda kaldı. Adana'da katmer. Milano'da. Milano, Bologna'da pizza.
Evrende Romanya'ya gitti.
Ama benim en sevdiğim Polonya'ydı. Beni en çok Polonya etkiledi. Keşke daha önce gitseydim dediğim ülke Polonya oldu. Polonya'ya daha önce gitmemiştim. İlk kez 2025'te gittim ve Polonya'yı çok sevdim. Çok
ben en çok hangi ülkeye gittim arkadaşlar?
Viyana'ya gittim sen. Komşu kapısı.
Komşu kapısı. Şeye de girebiliriz kısa bir şekilde bu Spotify rap-up'larına.
Evet, evet.
Orada da biliyorsunuz en fazla dinledikleri müzikleri zaten geçmiş senelerde de yapardı şey.
Spotify.
Bir de Spotify bir de şey eklerdi.
Podcast da var.
Podcastları yine birçok dinleyicimiz sağ olsun ilk üçlerine girmişiz. Bazılarının birincisi, bazılarının ikincisi, bazılarının
üçüncüsü. Bende de bir numara. Kendi programımı dinliyorum.
Yani evet. Artık nasıl bir şeyse.
Ama bu defa ekstra bir şey daha koydu şey Spotify. Dinlediğin müziğe göre yaş çıkarma. İşte hangi yıllardan müziği daha Allah. Ekseriyetle çıkarırsın. Evet kimilerinin mesela bizim İpek'in 27 çıktı. İpek'e dediler herhalde olamaz. Herhalde sen oğlunla birlikte dinledin falan filan Spotify. İpek diyor ki hayır tamamen ayrı yani. Yani insanlar o kadar yakın zamandan müziği dinlemesine inanamadılar.
Durur mu o?
Kemal tabii tango dinlediği için 100 yaşında çıktı.
Evet 100 ortalama. Direkt 100. Bizim tango camiasında hep 100 diye çıktık 100 çıktı. Zaten. Evet, o
şimdi
oldu.
Ben maalesef müziği şu bağlamda maalesef YouTube'da dinlediğim için yeterli statistik olmadı. Ben de bunu çıkarsın ama yani ben yakın zamanda yani pop ve R&B zaten severim. Yakın zamanda çok fazla hip hop da dinledim. Benim yani böyle 16-17'de çıkabilirdim arkadaşlar benim.
Ama bakalım nerededir o?
Şeye gir. Spotify açtın değil
açtım.
Mi?
Açtım.
Rap diye bir başlık var. Buyur burada bastık. Açıldı. Yani benim ben de en çok dinlediğim şey Türklerden Teoman çıkmış.
Evet Teoman'ı hepimiz çok seviyoruz.
Geçen sene benim oydu evet.
Evet. Evet Sezen Aksu var.
Bu sene yani gerçekten
yabancılardan Eric Clapton.
Ben aktarabilecek durumda olmadığım şeyler çıktı mesela. Yani en fazla dinlediğim ikinci şarkıyı söylersem size beynimle arkadaşlığı kesebilirsiniz. Onun için hiç girmeyelim o şeye.
Age is a number diyor. So don't take it personally diyor. Ve diyor ki sen diyor you're listening age.
100 yaş. 100,
vallahi 100. Yalnız benim şimdi bunu aktarabilirim Evren Bey'e. 7 numaramda Sophie Hunger var.
Oo, Sophie Hunger sevdiğimiz bir ablamız.
7 numaralı şarkı ama dediğim gibi ikinciyi söylersem
senin diyor,
bir süre sokağa çıkamam.
Taste'ini senin diyor seçeneklerini diyor özetleyemiyorum diyor. Bir numarada ne? Tango, ikincisinde blues rock.
Nerede yazar ama şey ben bulamadım hala daha.
Yeterince dinlemedin
rap'ta.
Sen
bir devam edeceksin.
Nasıl dinlemedim abi ben deli gibi dinlerim her gün dinlerim.
Ha.
Tıkladım. Böyle yavaş yavaş başlıyor işte sesini kıs biraz.
Sesini kısayım çünkü duymanızı istemediğim şeyler çıkacak.
Yani o da top, dolayısıyla yani onunla ilgili artist, listelerde çıktı. Tabii şeyler falan da var. Bunlar tabii bizim bireysel tercihlerimiz
listening
ama.
Listening age.
Kaç çıktı?
Age is just a number geliyor arkadaşlar.
Age is just a number değilse sen de yaşlı çıktın.
30.
30. Tamam. Tamamdır 30 iyiydi.
Yani,
güzel.
Yani tango olmasaydı.
Bir İpek değil ama.
Evet İpek 27 çıktı. İpek 27. Ama sen de 30 iyisin yani sen de.
Senin kaç çıktı?
İşte ben YouTube'dan dinlediğim için bende yeterince veri yok.
Ha okey. Benim de tabii şey.
Ama dediğin gibi ben mesela rock da dinlerim ama yani R&B, pop
şey
ve hip hop da dinlerim.
En çok hangi neyse en çok hangi tarz müzikleri dinledin diye sor.
Ben onu da söylemekte
ben şey yapayım. Bende 265 farklı tarz çıktı.
Ha onu söyleyebilirim ama şeyi söyleyeyim. Ben en fazla Türkçe pop dinlemişim arkadaşlar.
Türkçe pop ben de dinlerim.
Tango, blues, rock, Turkish pop 3 numara bizim adamda.
Caz var ve pop
listening
var.
Listening çıktı. Top songs. Şey nerede çıkar? Top podcast'ımı söyleyebilirim arkadaşlar.
Mesela ben caz dinlemem. Ben de caz çıkmam.
12.314 dakika podcast dinlemişim. The Rest is Politics en fazla dinlediğim benim.
Ama ben burada dinlemem işte. Ayrı podcast aplikasyonda 4
dinlerim. Numara Ruşen Çakır. 5 numara Mesele Ekonomi.
İşte The Rest of History var. Ben onu çok 2
ile 3 benim çok şey. İşte The World in
ben
Brief.
Ben podcastları da YouTube'dan dinlediğim
Financial
için.
Times 3.
Benim onlar da çıkmadı.
Ben Ruşen Çakır'ı çok fazla dinlemeye başladım bu aralar. Bilmem sizde nedir durum.
Evet evet ben seviyorum bir süredir, ben. Bir yıldır düzenli takip ederim Medyascope'daki şeylerin yayınlarını. 117 dakika dinlemişim Garip Zamanları sadece Spotify'da.
Kemal diyor ki ben sadece kendimi dinlerim.
1680...
Spotify'da dinlemem diğer podcastları da o yüzden. Diğerini şeyde biliyorsunuz Podcast Guru da dinliyorum.
Ben şey, bir tek Spotify kullanırım. Yani ya evde aslında. YouTube'dan
karıştırmam seyrederim. Müzikle podcast'ı.
YouTube'a öder misiniz siz?
Yok o işe hiç bulaşmadım. Bulaşırsam bir de oraya.
Çok fazla şey gelir çünkü. Reklam gelir. YouTube sinir bozar.
Yani YouTube'un şeyi evet ödeyerek o reklamdan kurtulabilir.
YouTube'u ben daha ziyade fotoğrafçılık üzerine kullanıyorum. Hangi kameralar, hangi filmler falan. Neyse 2025'i evet. Bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar.
Resolution'larınız artık bir sonraki programa kalsın.
Tamam yani 2026'da biliyorsunuz şeyde Ocak'ta 12. yaşımıza basacağız. 10 dedik ama 12'yi bulduk. Dolayısıyla onu da ayrıca bir sonraki programda konuşuruz.
Olur.
Evet. Herkese mutlu yıllar.
Evet, iyi yıllar.
Sağlık, mutluluk,
huzur.
Huzur, savaşsız. Podcastlı. Podcast'ı. Bir dünya.
Garip zamanlarlı.
Dünya barışı. Garip zamanlarda yaşasak bile çok böyle kötüye gitmeyelim ya. Birazcık
garip zamanlar dinleyin ama zamanlar garip olmasın.
Evet. Nasıl? Evet. Güzel tamam. Bağladık.
Bağladık. Hadi
tekrardan
görüşmek
herkese
üzere.
İyi yıllar. Mutlu yıllar.
Mutlu yıllar.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.